Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzeriniz olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız efendim. Değerli dinleyiciler, bu haftada Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlemiş olduğumuz gelişmeleri, haberleri, bilgileri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyiciler, ilk haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden. ABD'de çok ilginç bir vaka yaşandı. Tıp adına güzel bir vaka. Tıpta teknolojiden faydalanılarak nasıl daha hızlı hareket edilir, nasıl daha çok hastaya ulaşılabilir, bununla ilgili bir başlık. Amerika Birleşik Devletleri'nde drone'la hastaneye böbrek yetiştirdiler. Değerli dinleyiciler, dilerseniz haberin ayrıntılarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde Baltimore kentindeki medikal merkezinde 8 yıldır diyalize giren 44 yaşındaki bir hastaya bağışçıdan alınan ve drone'la taşınan böbrek nakledildi. Sevgili dinleyiciler, böbreğin Baltimore'daki hastaneye ulaştırılması sadece ve sadece 5 dakika sürdü. Organ bağışçıdan alındıktan sonra ne kadar hızlı nakledilirse operasyon o kadar başarılı olur. Değerli dinleyiciler, işte bu başarıya erişebilmek için de bu organın ne kadar daha öte hızda götürülebileceğini üzerinde çalışmışlar ve drone'la götürmenin çok hızlı bir yöntem olacağına karar vermişler. Daha önce genelde organlar ticari ya da kiralık uçaklarla hastanelere teslim edilirken artık daha uygun bir şekilde, daha kolay bir şekilde, hem maddi hem manevi daha kolay bir şekilde drone'la hastaneye organ taşımayı denemişler ve başarılı olmuşlar. Nakil öncesinde organların bekletildiği çözelti, kan tüpleri ve bazı başka tıbbi materyaller aynı şekilde taşınarak, yani drone'la taşılarak testler yapılmış sevgili dinleyiciler. Ulaştırılan organın yol boyunca izlenmesi ve korunması için yüksek teknoloji içeren özel bir cihaz da tasarlanmış. Ayrıca yedek pervaneler, motorlar, bataryalar, güç dağıtım panosunun yanı sıra drone'un düşmesi ihtimaline karşı bir paraşüt sistemi, güvenlik önlemi olarak drone'a yerleştirilmiş. Yani o böbreği, taşınan böbreği korumak için yetkililer ellerinden geleni yapmışlar. Testlerin yapıldığı laboratuvarın direktörü ise şöyle bir açıklama yapıyor. Gereğinden çok daha fazla cihaz ürettik. Çünkü yükün taşınması için mümkün olan her şeyi yapmak istedik diyor değerli dinleyiciler. Teknoloji tabii hayatımızı kolaylaştırıyor. Hayatımızdan bir şeyler çalıyor ama bu gerçekten hayatımızı kolaylaştıran bir süreç. Drone'la birkaç dakika içerisinde organı, böbreği taşıma mümkün olmuş. Daha önce neyle yapıyorlarmış? Ticari ya da kiralık uçaklarla, ki uçağa kadar ulaştırdığınız o uçakla taşımasını yaptığınız uçak kalktı, indi, oradan tekrar nakledildi falan derken bayağı uzun süren bir süreç. Dolayısıyla drone'la 5 dakikada organın hastaneye teslim etmişler bulunduğu noktadan. Gerçekten teknoloji hayatımız için büyük bir kolaylık sunmuş ve drone'la ilgili daha bambaşka şeyler de var. Önümüzdeki günlerde drone kargo gibi bir süreç de var değerli dinleyiciler. Bunu da bahsedeceğiz. Yani artık kargolar drone'larla çok kolay bir şekilde havadan istediğiniz noktaya taşınabilecek. Böyle bir sürecin de başlangıcı içerisinde olunduğunu belirtelim. Ve önümüzdeki haftalarda da bu drone kargo nedir, nasıl gerçekleşecek, bu başlığı da yakın bir şekilde inceleyelim inşallah. Sıradaki haberimiz Çin'den değerli dostlar. Çinli bilim insanları maymunlara insan beyninden gen aktardı ve böylelikle maymunların zeka ve hafızasının arttığını belirtiyorlar. Dilerseniz bu haberin de ayrıntısına bakalım. Çinli bilim insanları ilk kez gen değiştirme yöntemini kullanarak maymunlara insan beyni genleri aktardı. Yapılan ilk deneylerde gen değişikliğine uğrayan maymunların daha zeki olduğu ve hafızalarının geliştiği tespit edildi. Çinli bilim insanları maymunlarda bulunan insanlara özgü MGPH1 genini değiştirmeyi başardı. Araştırma sonunda maymunların beyinlerinin geliştiği ve tıpkı insanlara benzer hafıza sinyallerine sahip oldukları gözlendi. Ayrıca söz konusu maymunların kısa süreli hafızalarının normal türlere göre geliştiği belirtildi. Araştırma ekibi insanlara özgü bir gen olan ve maymunlarda bulunan MGPH1 genini değiştirerek toplam 11 maymunu adapte ettiği ifade edildi. Gen değişikliğine uğrayan maymunların daha pratik şekilde hareket ettiği ve uzun vadede insana özgü hareketleri daha rahat kopyalayabildiği açıklandı. Çinli bilim insanlarının söz konusu maymunları bazı hastalıklar için yapılan araştırmalarda kullanacakları belirtildi. Araştırmaya bazı bilim insanları ise karşı çıktı değerli dostlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen üniversitelerden biri olan MIT'de görevli genetik araştırmacısı James Scala, bu tarz deneylerin önlem alınmadan yapılmaması gerektiğini belirterek, maymunların genetiğini değiştirmek beyin gelişimiyle alakalı ve çok riskli ve uzun bir yol dedi. Gerçekten kontrollü bir şekilde yaptığını düşünebilir bilim insanları ama bunun nereye varacağı da bilinmiyor. Bazı bilim insanları da bundan dolayı endişe duyuyor. Hani bazen filmlerde izleriz ya, bilim kurgu filmlerinde işte bir insana farklı bir gen aktarılır. O genden sonra insan kontrol edilemez hale gelir ya da insan bir robot tasarlar ama o robot bir süre sonra kontrolden çıkar gibi durumlar hayatta gerçekleşmeyecek durumlar diye. Dolayısıyla bu tarz gelişmelerde böyle riskler barındırıyor değerli dinleyiciler. Muş'tan güzel bir haberim var değerli dinleyiciler size. Muş'ta bir amcamız Tevfik amca yıllardır sokak hayvanlarıyla dostluk kurmuş ve yıllardır sokak hayvanlarını doyuruyor, onlar için yiyecek topluyor. Gelin bu güzel haberin ayrıntısına bakalım, Tevfik amca neler yapıyor hayvanlar için biraz inceleyelim. ...80 yaşındaki emekli bekçi Tevfik Yalçın, hayatını sokak hayvanlarının bakımına adayan gerçek bir hayvansever. Tevfik Yalçın, sabah erken saatlerde esnafı gezerek topladığı yiyecekleri akşam saatlerinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere bırakıyor ve böylelikle onlar için bir emek ortaya koyarak onları doyuruyor. Muş'ta Sunay Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 8 çocuk babası Tevfik Yalçın, 23 yıl önce 8 küçük yavrusuyla evinin önüne gelen köpekle hayvanları besleme kararı aldığını söylüyor. O zamandan beri yiyecek toplamaya başladığını anlatan Tevfik Yalçın, 23 yıl önce evin önünde otururken bir anne köpek doğurduğu 8 yavrusunu ağzıyla evin önüne kadar getirdi. Sütünün yeterli olmaması sebebiyle yavruların açlıktan çıkardığı seslere dayanamayarak süt verdim. Yavrular büyüyene kadar bu işi devam ettirdim. O günden sonra hayvanların aç kalmaması için yiyecek toplamaya başladım, diyor Tevfik amca. Her sabah evden çıkıyor, çarşı esnafını dolaşıyor, onlardan yiyecek topluyor, köpeklerin akşam saatlerinde toplandığı bahçenin önüne bırakıyor ve gece köpeklerin karnı doyuyor. Köpeklerin yemedikleri de boşa gitmiyor. Onlar da sabah kuşlara veriliyor değerli dinleyiciler. Tevfik amcanın en büyük isteği ise sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilebileceği barınakların her ilçede kurulması. Ne güzel bir istek. Tevfik Yalçın'ın hayvansever bir kişi olduğunu bölge esnafı da biliyor ve diyorlar ki her gün Tevfik amca kar demeden, yağmur demeden, çamur demeden yiyecek toplamaya geliyor ve bizi bu hareketi duygulandırıyor. Biz de elimizden geldiğince ona destek oluyoruz. Onun hayvanlarla olan bu güzel iletişimine elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz, diyorlar değerli dinleyiciler. Ne kadar güzel gerçekten. 80 yaşındaki bir insan. Bakın sabah çıkıyor esnaf dükkan dükkan dolaşıyor. Lokantasına gidiyor, kasabına gidiyor, manavına gidiyor. Hayvanlar için onların verdiklerini işte ya artanlardır ya o gün tüketilmeyen gıdalardır. Onları topluyor ve hayvanlara ikram ediyor. Yani bir iyilik elçisi diyebiliriz Tevfik amca için ve 80 yaşında erinmeden, bıkmadan, ya ben yaşlıyım demeden bunları yapıyor hayvanlar için. Ne kadar güzel gerçekten. Çok güzel insanlar var ülkemizde. Bazı kötülüklerle karşılaşsak da, ya desek, içimiz kararsa da, bu nasıl olur ya desek de, çok güzel haberler de var aslında. Çok güzel insanlar da var. 7'sinden 70'ine, kadınından erkeğine, çocuğundan yaşlısına, çok güzel yürekli insanları da barındırıyor ülkemiz. Dolayısıyla karamsar olmaya gerek yok. Halen güzel insanlar var ve onların hürmetini hala biz yaşıyoruz değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, ulaşımda, uçak kullanırken, yurt dışına giderken en sıkıntılı süreçlerden birisidir o pasaport sırasında beklemek. Hele ki yaz aylarındaysa ya da tatil süreçlerine denk gelmişse bekleyin bekleyebildiğiniz kadar, gerçekten uzun uğraşlar gerektirir. İşte bunun önüne geçmek için yeni bir sistem kuruluyor ülkemizde. Dünyada birçok havalimanında kullanılan parmak izi ve yüz tanımayla pasaport kontrolünden geçmeyi sağlayan biyometrik otomatikli Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda başlatıldı, devreye sokuldu. Yani artık yurt dışı çıkışlarınızda sıra beklemenize gerek kalmayacak sevgili dostlar. Peki Türkiye'de ilk kez uygulanan bu sistem nasıl çalışıyor? Dilerseniz biraz daha yakından bakalım. Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG ve Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa geliştirilerek hizmete alınan biyometrik otomatik geçiş sistemiyle yolcular sisteme tanımlı olan parmak izleri ve yüzleriyle tam tamına 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebilecek değerli dostlar. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne toplam 8 adet pasaport bankosu kuruldu. Bu uygulama Türkiye'de ilk kez oluyor ve 18 yaşını doldurmuş yeni pasaport sahibi tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kullanıma açılmış durumda. Henüz test sürecinde olan uygulamayla birlikte yolcuların kolay, hızlı ve rahat bir şekilde pasaport kontrollerini tamamlaması hedefleniyor. Bu sistem 7 gün 24 saat çalışacak. Biyometrik otomatik geçiş sistemi test aşamasının ardından tam kapasite olarak hizmet vermeye başlayacak. Sistem daha sonra gelen yolcu bölümünde de hayata geçirilecek değerli dinleyiciler. Türkiye'de ilk kez uygulanan sistemde yolcular yeni çipli pasaportlarının yanı sıra daha önceden sisteme kayıtlı parmak izlerini ve yüzlerini özel hazırlanan pasaport bankolarında taratıyorlar. Sistem parmak izi ve yüz uygulamasının ardından doğruluyor, pasaport bankosunda bulunan kayar kapıyı açarak geçişi sağlıyor. Bu yeni sistemde personel tasarrufu da sağlanıyor ve işlemlerin çok daha hızlı ve güvenli gerçekleşmesi sağlanıyor. Değerli dinleyiciler, artık yurt dışına giderken ve yurt dışından gelirken pasaport kontrolünde geçirmiş olduğunuz süreyi geçirmemiş olacaksınız. Gerçekten teknolojinin güzelliklerinden birisi daha diyebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle aile 2018 araştırma verilerini açıkladı. Bu araştırmaya göre Türkiye'de aileler gittikçe küçülüyor. Evde teknoloji kullanımındaysa patlama var. İnternetin girmediği ev neredeyse yok gibi değerli dinleyiciler. Bu gibi başlıklar ve ayrıntıları var. Dilerseniz biz de o ayrıntılara bakalım. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18 yaş ve üstündeki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl %74,2 oldu. Erkeklerin %78,7'si, kadınların %69,7'si kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini bildirdi. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre hanelerde masaüstü bilgisayar bulunma oranı 2004 yılında %10 iken 2011 yılında %34,3'e yükseldi. Sonraki yıllarda ise bu oran gerileyerek geçen yıl itibariyle %19,2 olarak kaydedildi değerli dinleyiciler. Tabii bu gerilemenin sebebi ise hanelerde bulunan dizüstü bilgisayar dediğimiz, tablet dediğimiz, netbook dediğimiz taşınabilir bilgisayarlar. Hanelerde taşınabilir bilgisayar yani dizüstü tablet, netbook gibi aletlerin bulunma oranı 2004 yılında %0,9 iken sonraki yıllarda sürekli arttı. Geçen yıl %50,1'e ulaştı. 2004 yılında %53,7 olan cep telefonu akıllı telefon bulunma oranı geçen yıl %98,7'ye yükseldi. İnternete bağlanabilen televizyon bulunma oranı 2013 yılında %7,3 iken 2018'de %31,2'ye çıktı. Hanelerde internet erişimi oranı 2004'te %7 iken geçen yıl %83,8'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerle aile 2018 araştırma verileri arasında hane halkı bütçe araştırması da var değerli dinleyiciler. 2017 yılı sonuçlarına göre Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %24,7 ile konut ve kira alırken ikinci sırayı %19,7 ile gıda ve alkolsüz içecek, üçüncü sırayı %18,7 ile ulaştırma harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan gruplar ise %2,2 ile sağlık, %2,3 ile eğitim, %2,7 ile eğlence ve kültür harcamaları olduğu değerli dinleyiciler. Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2017 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde bireylerin %59,1'inin oturduğu konutta ev sahibi, %24,7'sinin ise kiracı olduğu görülür. Bireylerin %40,8'inin konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, %36,6'sının sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve benzeri nedenlerle sorunla karşılaştı ve %22,9'unun trafik veya endüstrinin neden olduğu, hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı belirlendi. Değerli dostlar, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye 2014 yılında 3,6 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünde azalma eğilimi gösterdi. Bu açıdan bakıldığında geçen yıl ortalama hane halkı büyüklüğü 3,4 kişi oldu. İllere göre incelendiğinde 2018'de ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 6,4 ile yani 6,4 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti. Şırnak'a 5,6 kişiyle Şanlıurfa, 5,5 kişiyle Hakkari ve Batman izledi. Yani ülkemizde en geniş aileler Şırnak'ta, Şanlıurfa'da, Hakkari'de ve Batman'da bulunuyor. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu ilerse 2,7 kişiyle Çanakkale, Eskişehir ve Balıkesir olarak sıralandı. Bu illeri 2,8 kişiyle Tunceli, Burdur, Edirne, Giresun ve Kırklareli takip etti değerli dostlar. Türkiye'de tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranı 2014 yılında %67,4 iken 2018'de %65,3'e geriledi. Tek kişilik hane halklarının oranı ise 2018 yılında %16,1'e ulaştı. Bu oran 2014'te %13,9 düzeyindeydi değerli dinleyiciler. Yani ülkemizde gittikçe bir yalnızlaşma durumu var. Gittikçe bir aileden kopma durumu söz konusu. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hane halklarının oranı 2014 senesinde %16,7 iken 2018 yılında %15,8 olarak gerçekleşti. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı ise %2,8'e yükseldi. Bu oran 2014'te %2,1'di değerli dinleyiciler. Çekirdek aile yalnız eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn veya en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Geçen sene tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu il %25,6 ile Tunceli oldu. Bu ile %25,5 ile Gümüşhane, %24,5 ile Giresun izledi. Tek kişilik hane halkı oranının en düşük olduğu il %9 ile Diyarbakır olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır'ı %9,3 ile Van, %9,4 ile Batman takip etti. Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkı oranı en yüksek il %72,2 ile Osmaniye olurken, diğer yüksek oranlı iller ise %72 ile Kayseri, %70,1 ile Adıyaman olarak sıralandı. Değerli dinleyiciler, kurbağa hepimizin yakından tanıdığı, hiç de sevimli bulmadığımız bir hayvan türü. Ama kurbağa bazıları için ekmek kapısı olabiliyor. Kimler için? Tabii ki kurbağa avcıları için. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde büyük kurbağa avı başladı ve avcılar kısa süre içerisinde 20 ton kadar kurbağa yakaladı. Değerli dinleyiciler, kurbağanın kilosuysa oldukça pahalı. Peki bu kurbağalar ne yapılıyor avlandıktan sonra? Ayrıntısı da haberimizde. Dilerseniz yakından bakalım. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde değerli dostlar, vatandaşlar ellerinde gaz lambası ya da fenerlerle arazileri karış karış tarıyorlar. Kim bunlar? Kurbağa avcılar. Hedeflerinde ise zıp zıp zıp zıp oradan oraya giden, dolaşan kurbağalar var. Kayseri'nin Yahyalı ilçesi kırsalında avlanan bu kurbağa avcısı köylüler için bu kurbağa avı önemli bir geçim kapısı ve buradaki köylüler yıllardır aynı yöntemle kurbağa avlıyorlar ve para kazanıyorlar. Serin köy sakinlerinin kısa sürede 20 ton kurbağa yakaladığı belirtiliyor değerli dinleyiciler. Kilosuysa kurbağanın 45 liradan alıcı bulunuyor. Peki ne yapılıyor bu kurbağalar? Yakalandıktan sonra İngiltere'ye ve Fransa'ya ihraç ediliyor değerli dinleyiciler. Tabii orada neler yapılıyor bu konuda bilgi sahibi değiliz. Yahyalı ilçesinde geçen yıl toplamda 85 tondan fazla kurbağa ihracatı yapılmış. Ancak her kafasına esen kurbağa avına çıkamıyormuş. Yılda iki kez av tezkeresiyle katı kurallarla kurbağa toplanabiliyormuş değerli dinleyiciler. Kilosu 45 lira, iyi bir fiyat diyebiliriz ve bu kurbağalar Fransa'ya ve İngiltere'ye ihraç ediliyor. Tabii orada ne yapılıyor? Kurbağa kebabı mı yapıyorlar, yoksa ilaçta mı kullanıyorlar, yoksa akvaryumda mı barındırıyorlar, orasını bilmiyoruz ama kurbağa avcıları için kurbağalar büyük bir ekmek kapısı diyelim ve devam edelim. Değerli dostlar, bu sene Ramazan ayı oldukça serin geçiyor. Rabbimizin bir lütfu olarak güneşten çok fazla rahatsız olmuyoruz. Özellikle İstanbul için söylüyorum. Yurdun birçok bölümünde de böyle ama güneydoğuda sıcaklar Ramazan ayıyla birlikte etkili olmaya başladı. Özellikle Diyarbakır'da vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak için o Diyarbakır'ın güzel tarihi camilerine sığınıyorlarmış. Ve güneydoğuda hani sıcaklar Türkiye'nin batısına bir gelip bir gidiyor ama güneydoğuda termometreler 28-30 derecenin üzerinde seyrediyor. Bu yüzden de vatandaşlar serin bir yer arıyor. İşte bunlardan birisi de camiler oluyor değerli dinleyiciler. Tarihi camiler, özellikle dışarısı sıcakken serin olur. Doğal bir serinlik vardır. Yani onu zamanında yapan mimarlar nasıl yaptılarsa o tarihi camiler taşın verdiği bereketten mi bilmiyorum. Dışarısı kavrulurken o camiye bir girdiğiniz zaman serinliği tüm benliğinizde hissedersiniz. Hem ruhunuz bir serinler, hem bedeniniz bir serinler. Gerçekten böyle o huzuru hissedersiniz camilerin içerisinde. İşte Ramazan ayında da özellikle yaşlılar ve emekliler camide ibadetini yaptıktan sonra Diyarbakır'da ufak ufak böyle şekerlemeler yapıyorlarmış Diyarbakır'da. Tabii görseli de vardı bunun. Ben ona da baktım. Çok hoş böyle her bir amca bir köşeye kıvrılmış. Tabii umreye gidenler bilirler. Mescid-i Nebevi'de böyle insanlar her bir yere uzanırlar. uykunun kollarına düşerler, dinlenirler, iftarı beklerler, sahuru beklerler. Tabii o manzara da hoştur. Yani insanlar böyle fakiri zengini fark etmeden aynı yerde başlarını koyuyorlar halıya ve gözlerini kapatıp bedenlerini daha iyi bir ibadet, daha öte bir güç için dilendiriyorlar. Gerçekten güzel bir görsel oluyor. Tabii İstanbul'da ben bunu pek görmedim ama Diyarbakır'da böyle bir durum varmış. Vatandaşlar camide istirahat ediyorlarmış. Güzel bir durum gerçekten. Çünkü cami sadece ibadethane değil, hem kültürel hem sosyal birer mekan. Vatandaşların yoruldukları zaman da dinlenebilecekleri bir ortam. Ne güzel. Camiler bizim her şeyimiz olabildiği zaman ne güzel, değil mi? Bence ben böyle düşünüyorum değerli dinleyiciler. Evet, bu hafta da Haber Tadında programının sonuna geldik efendim. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri sizinle paylaştık. Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, çehrenize tebessümün, gönlünüze huzurun daim olması temennisiyle, mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte Haber Tadında programında görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.